Ayrım 7, sayfa 53.
Pazar günkü konserde olduğu gibi etkisini hiç hissetmemiştim. Tony'nin hiçbir şeyi kaçırmayan keskin bakışları, yalan söylediğimi, bu otun tamamıyla acemisi olduğumu yakalamıştı. ''Hiç keyif almıyorum bundan.'' dedi. ''Neden? Rüzgar yüzünden mi?'' Aslında nedenini biliyordum. Hala geçmeyen ve bir türlü saklayamadığım korkum, yabaniliğim, taşın üzerine tetikte oturuşum, cigarayı elimde bomba varmış gibi tutup içime çekmeye çabalayışım keyfini kaçırmış olmalıydı. Evet, rüzgardan, hadi dönelim. Baban ne iş yapardı? Hiç, her türlü işi. Resim yapardı bazen, çiçek resimleri. Şimdi nerede? Bilmiyorum, ben çocukken beni terk etti. Hiç hapse girdin mi? Kuşkuyla yüzümü inceledi bir an. Ağır ağır yanıtladı. Kendimi beladan uzak tutmaya çalışırım. Bu sefer onun içimi okuduğu kolaylıkla ben de onu okuyuverdim. Ruhunun puslu bir yerinde saklanmış, hapishane ve yasa dışılığa dair bir öykü vardı. Pek yakında, bana yeterince güvendiğinde açığa çıkacak bir giz. Artık yaşamın yüzlerimize yazdıklarını doğru yorumluyorduk. Geldiğimiz yoldan geriye dönüyorduk. Ayak izlerimizi izliyorduk neredeyse. Gökyüzü koyu lacivert bir renk almış, yalnızca ufuk çizgisinde parlak bir mavilik kalmıştı. Okyanus durgunlaşmıştı. Geceyi bekliyordu. At ve köpekler gitmişlerdi. Denizden söz ediyordu Tony. Okyanus diplerinden, mercanların, tropik balıkların, bitkilerin, rengarenk dünyasından. Okyanus biz kara insanlarına göründüğü gibi değildi. Karadakinden bambaşka bir hayat sürüyordu dipsiz sularda. Ve bu hayat kesinlikle canlı ve daha güzeldi. Suyun altındayken hiçbir yerde olmadığı kadar mutluydu Tony. Anlattıkları bana Walt Disney filmlerini, çocukluğumun masallarını anımsatıyordu. Denizcilerin, dalgıçların hayatı hiç ilgimi çekmemiştir. Aslında denizin kendisini de pek o kadar sevmiyorum. Belki de okyanusun üzerimdeki o büyüleyici etkisi de buradan kaynaklanıyor. Bana o kadar yabancı ki, öylesine soyut ve kavranılmaz ki. Bir zamanlar İstanbul'da birisi bana şöyle demişti. Marmara Denizi'nin bir ömür boyu öğretemediğini okyanus bir dakikada öğretir. Bazen gece bulutu geldiğinde... Ne? Ne bulutu? Gece bulutu. Buralarda gece de, gündüz de bulut biçiminde gelir. Tam olarak neyi kastettiğini anlamamıştım. Ama kullandığı imgenin güzelliği beni büyülemişti. Bunu da öykünde yazacak mısın? Dedi. Bilgiçe gülümseyerek. Belki, sanırım. Çok sevdim bunu. Gece bulutu. Fırsat olursa sana gösteririm. Mutlaka göstermeliyim. Denizin kenarındaki duvardan bu sefer ıslanmadan geçmeyi başardım. Yarı yarıya batmış bir kayığı gösterdi Tony. Gelirken hiç fark etmediğime şaşırdım. Bu kayık benim de. Sudan çıkarıp onarmam gerek. Ansızın gelen tuhaf şeytani bir aydınlanmayla Tony ile bu tehlikeli yolculuğa çıkma nedenimin çok gizli, bilinçaltı bir istek olduğu şüphesine kapıldım. Tony tarafından öldürülmek, kendisinden beni öldürmesini isteyebileceğim ve bunu gerçekleştirebilecek tek insan şüphesiz ki Tony'ydi. Biliyor musun dedim birdenbire. Ben bir zamanlar kendimi öldürmeyi denemiştim. Hiç düşünmeden denetimsizce söylemiştim. Tek gerçek gizimi. Söyler söylemez de şaşırıp kaldım. 2 yıldır Türkiye'den ayrıldığımdan beri Maya dışında hiç kimseye bunu açmamıştım. Geçmişimi kusmaktan ve acılarım için başkalarından teselli beklemekten vazgeçeli uzun zaman oluyordu. İntihar benim gizli dehlizim. İçimde sürekli taşıdığım ve zaman geçtikçe derinleşen kuyumdu. Her insanın gün gelip de düşüp parçalanmaktan kendini güçlükle alıkoyduğu bir uçurum vardır. Tony'nin söylenmeyeni duyma, karanlık dehlizleri aydınlatma yeteneği karşısında çözülmüştüm. Beni öldürebileceği gibi yaşamın öz suyunu sunabilecek ve dünyaya somut bağlarla tutulmamı sağlayabilecekti kabuk adam. Şimdiye dek şu ya da bu şekilde intihar denememi öğrenmiş herkesten çok farklı bir tepki gösterdi Tony. Üzüldü. Gerçekten üzüldü. İçten derin bir acıyla gözleri hafifçe şaşırarak ''Bunu nasıl yapabildin?'' diye mırıldandı. Beni ne yargılamaya, ne çözümlemeye kalkışmış, ne de ironik bir üslupla denememin ne ölçüde gerçekçi olduğunu sorgulamıştı. Akılcı, mantıklı yaklaşımlardan, ucuz sevgi sözcükleri kadar iğrenirim. Yeryüzü zekalarından başka bir şey olmayan insanlarla yeterince dolu zaten. Biz entelektüellerin hiçbir zaman gösteremeyeceği cesaretle bir intihar girişimiyle yüzleşebiliyordu Tony. Ve buna tek insanca tepkiyi, üzüntüyü gösteriyordu. Psikanaliz, nevroz, varoluşçuluk gibi kavramlarla kafası bulanmamıştı. Ve aslında son derece basit bir şeyi, bir başkasının korkunç acısını hissedebiliyordu. Bir başka insan için üzülebiliyordu. İki yüzlü çok bilmişlerin dünyasında eşi bulunmaz bir duyarlılıktı onunki. Ender bir inci, hiç kimsenin açmaya değer bulmadığı bir kabukta yüzyıllarca saklanmış bir inci gibi ışıldıyordu. Nasıl yaptın? Tabancayla mı? Tabanca sözcüğü beni şaşırtmıştı. Ürkütmüştü. Ada olduğu nesne kadar soğuk ve acımasız, insanın suratında patlayan bir sözcüktü. Ben 6 yaşlarındayken babam eve bir kırık kale getirmişti. Ve o sıralarda evi terk etmiş olan annemin bununla öldüreceğini söylemişti. 4 uzun gün ve gece boyunca kitaplıkta gözlerimin önünde beklemişti o silah. Ve ben çocuk ellerimle o esrarengiz kara yaratığa ne kadar istesem de dokunamamıştım. Hayır, uyku hapı yuttum. Aslında bunu anlatmayı pek istemiyorum. Ayrıntıları anlatmak, öykünün kendisini anlatmak olurdu. Ve ben henüz buna hazır değildim. Ne kendime, ne başkalarına gerçeğin kaba, anlamsız bir özetini sunmaktan öteye geçmemiştim bugüne kadar. Bu olay çözülmemiş bir kara delik olarak kalmıştı içimde. Bir türlü kapanmayan, sürekli kanayan bir yaraydı. Sargılar açılmaya, yara çıplak gün ışığıyla karşılaşmaya hazır değildi. Ve Tony'nin iyi niyetli ama keskin neşteri gerçekten de tehlikeli olabilirdi. Saklanıyordum. Çünkü saklanmam gereken bir şey vardı. Ne olduğunu tam olarak bilemediğim dehşet verici bir şey. Ölüm değildi beni böylesine korkutan. Uzun zamandır ölüme az çok hazır sayılırım. Ölümü defalarca kışkırttım bugüne dek. Kendimi gerekli gereksiz bir yığın tehlikeye attım. Ama bu korktuğum başka şeyler olmadığı anlamına gelmiyor. Ruhun karanlık vadilerinde gizlenmiş hayaletlerin sezilmesiydi bu belki de. Omuzlarımız birbirine değecek kadar sokuldum Tony'ye. Onun bedenine kenetlenmişçesine güvenlikte hissediyordum kendimi. Uzun zaman hiç ayrılmadan sessizce yürüdük. ''Şurada biraz oturalım mı?'' diye sordu. Eliyle bir otelin bahçesindeki bankları işaret ederek. ''Şu anda senden ayrılmayı hiç istemiyorum.'' Palmiyelerin altındaki ıslak banklara oturduk. Gökyüzü giderek derinleşiyor, hava ağır ağır kararıyordu. Karaya dönük oturmuş, palmiye dallarının akşam rüzgarıyla birbirine sarılışını izliyordum. Okyanusun sıcak soluğu hep ensemdeydi. Bunu hiç anlatma insanlara. Kendini öldürmek istediğini. Anlayamazlar. Uzun zamandır kimseye anlatmamıştım. Sana öyle niye durup dururken söylediğimi bilmiyorum. Ülkene döndükten sonra, belki 2-3 yıl sonra bu odaya haberi gelirse, yani kendini öldürdüğünü öğrenirsem, benim de kendimi öldürmem gerekecek. Afalladım. Bu bir kehanet miydi yoksa benimle dalga mı geçiyordu? Haberin olmaz, merak etme diyebildim sonraki bir gülümsemeyle. Belki de olur diye cevap verdi. Belki de olur. Göz bebeklerimde sabitleşen bakışları kanımı dondurdu. Bir kez daha. Ciddiden de öte kararlıydı. Çözümlenemez korkutucu, esrarengiz, giz dolu, sonsuz derinlikte bakışlar okyanusu gözlerinde barındırıyormuş gibi. Ancak bir katil böyle bakabilirdi ya da bir peygamber. Karayiplerin vudu inançlarını, kara büyü ayinlerini anımsadım. James dün gece yemekte bu odadaki bütün yerlerin kara büyüye inandıklarını ve çoğunun ayinlere katıldıklarını söylemiştim. Belki de kabuk adam bir kara büyücüydü ve ben de bir büyünün etkisi altındaydım. Hayatta hiç kimseden, hiçbir şeyden korkmamayı öğrenmek gerek diye devam etti. Hipnotize olmuş gibi gözlerimi gözlerinden ayırmadan dinliyordum. Tanrı'dan başka ben hiçbir şeyden korkmam. Kendin olmayı ancak öyle öğrenirsin. Bu hem basit hem de çok zordur. Sadece kendin olmak ama sen Tanrı'ya inanmıyorsun değil mi? Hayır. Tabii yoksa kendini öldürmek istemezdin. Tanrı her yerdedir. Şu Hindistan cevizi ağacında örneğin. Sadece dışını gördüğün ama içini hiç bilmediğin ağaçta. Benim içimde, senin içinde. Ama ben ağacın içini biliyorum. Yani kabuğu kaldırırsam altına ne göreceğimi. Sırf konuşmak üzerimdeki ağır uyuşturucu etkisinden kurtulmak için konuşuyordum. Aslında ne dediğini bile doğru dürüst anlamamıştım. Görürsün elbet. Ama bu onu bilmek değil ki. Bir bakıma da bilmek. Gerçekleri neyi bilip bilmediğini bilmek asıl sorun. Hayatım boyunca okuduğum yüzlerce kitabı, dinlediğim insanları, anlamaya çalıştığım kavramları düşündüm. Fizik, edebiyat, felsefe, tarih, hepsinden geriye kalan tortu bir avuç kumdan daha fazla değildi. 25 yıl boyunca yaşamın özüne ilişkin hiç ama hiçbir şey öğrenmemiştim. Beni, kendimi temelden ilgilendiren bir soruyla yüzleşmiş miydim gerçekten? Bu çeyrek yüzyılı tek bir ağacı sabırla izlemeye adasaydım, kesinlikle daha bilge biri olmuştum bugün. Kendini öldürmek istemene ne neden oluyor? Uzun uzun düşündükten sonra yanıtlayabildim ancak. Her şey. Her şey mi? Evet, bu yüzden de bazen delirdiğimi düşünüyorum. Beni çok korkutuyor, çıldırmak. Delphi kahini kabuk adam benim Delphi kahinimdi. Kendi sorularımı sormam ve kendi yanıtlarımı bulmamı sağlıyordu. Olamaz. Bu mümkün değil. Eskiden her şey mümkün olduğunu sanırdım ama bu değil. Yani burada palmiyelerin altında oturmak ve benimle konuşmak da mı kendini öldürmeni istemene neden oluyor? Tam o anda fark ettiğimiz, bize doğru yaklaşan otel müşterisi bir çift beni bu yanıtlanması olanaksız sorudan kurtardı. Tuzu kuru, Amerikalı beyaz turistlerdi bunlar. Adam şişman, orta yaşlıydı. Hayatı boyunca kendinden bir kez bile şüphe etmemiş birine benziyordu. Bizi görmezden gelerek önümüzden bastırılmış bir korkuyu açığa vuran sert asker adımlarıyla geçti. Peşinden gelen karısı çok daha genç ve inceydi. Bu tropikal sıcakta bile aerobik egzersizlerini aksatmıyordu herhalde. Tony'ye çekingen, belli belirsiz bir selam verip beni de göz ucuyla baştan aşağı süzdü. O da korkusunu saklamayı başaramıyordu. Ne düşündüklerini çok iyi biliyordum. Bu ıssız kumsalda, alacakaranlıkta, bu tehlikeli zenciyle oturan çılgın beyaz kız, Tony kadının selamına gürültülü, son derece gösterişli bir "Merhaba!" ile karşılık verirken, herkesin için için beklediği olay gerçekleşti ve kadın tam yanı başımızda çakılıp kaldı. Bu sevimli çiftin sevimli fino köpeği çalıların dibine sinmiş, gözlerini Tony'ye dikmişti. Önümüzdeki dar beton yoldan geçmeye bir türlü yanaşmıyor, kayışını panik içinde çekiştirip duruyordu. Kadın, sahibinin duygularını patavatsızca açığa vuran köpeğinden iyice utanmış bir halde hemen eğildi, Fino'yu kucağına aldı, hızlı adımlarla kocasına yetişti. "Bunlar beni tanır. Bu oteldeki müşterilerin çoğuna deniz kabuğu sattım. Hatta bunların kızına çok beğendiği bir kabuğu hediye ettim. Bay Alex'i de iyi tanırım. New York'taki tropikal eşyalar satan dükkan için kabuk çıkartırım. Bir keresinde beni dans ederken videoya çekti." İçim burkulmuştu. Bu zengin şımarık herifler kendisini tanıdığı için minnet duyuyordu. Oysa onu vahşi bir hayvanmış gibi davranıyorlardı. "Tony," dedim sözünü keserek. "Hiç kızgınlık duymuyor musun? Onlar bu kadar zengin ve sen bu kadar yoksulsun." Yüzü öylesine değişti ki aşılmaması gereken bir sınırı aştığımı, onu en zayıf, savunmasız yerinden vurduğumu anladım. Ben birkaç aydır süren parasızlık, evsizlik ve güvencesizlikle doğru dürüst baş edemezken o ömrü boyunca açlık çekmiş, itilip kakılmış, horlanmıştı. Karayiplerin kan ve suç ormanında kara bir çocuk olarak doğmuştu. Yazgısını belirleyen kara derisiyle getto'da tek başına büyümüştü. Yoksuldu, eğitimsizdi, siyahtı. Beyaz adamın bitmek tükenmez hırsının ve sözde uygarlığının bir kurbanıydı. Öfkesinin ve acısının boyutlarını, ruhunda açılmış derin çatlakları nasıl kavrayabilirdim ki? Sorumu doğrudan yanıtlamadı Tony. Ve ben de bunun için ona minnet duydum. Bir banka soygununu anlatmaya başladı. Planladığı ya da düşlediği, belki de gerçekten yapmış olduğu bir soygunun ayrıntılı ve biraz da tiyatral öyküsüydü bu. Yara otomatik silahlar, kumsala, otel yıkıntılarına gizlenen çuvallar dolusu para, polisi yanıltmak için kabuk satmaya devam ve günün birinde Florida'ya tek yönlü bir uçak bileti. Onu kendisinden ve yazgısından kurtaracak olan uçak. Bu soygunu gerçekleştirip gerçekleştiremediğini ona hiç sormadım. Ben de isterdim banka soymayı. Sanırım buna yetecek cesaretim var. Karşılık vermedi. O sonsuz dikkatli bakışıyla yüzümü baştan aşağı inceleyip onaylarcasına başını salladı. Sanki şimdiden iki suç ortağıydık. "Ben öyle bir kadın istiyorum ki onunla evreni yeniden kurabileyim. Bir aile, bir ev kurmaktan da öte. Bütün dünyayı sil baştan beraber yaratmalıyız. Hava bütünüyle kararıncaya kadar palmiyelerin altında konuştuk. Neşeli ve içten bir sohbetti bu. Düşler, anılar, umutlar, geride kalmış çocukluk ülkesinin serüvenleri, Türkiye, Jamaika. Birbirinden çok farklı iki hayatın çakışma yönlerini keşfediyorduk birer birer. Onun kişisel geçmişi kadar Karayiplerin, bu gizlerin hala koruyan adaların, kökü Kızılderililere ve Afrika'ya dayanan bir kültürün kapıları da yavaşça aralanıyordu önümde. Katledilmiş Kızılderililerin, yurtlarından çalınmış Karaderililerin acısını ve yaşam sevgisini sırtlanmış bir kültürdü bu. Jamaika Poudası, Bakire Adaları, Kreoli ve Amerikan sokak argosunun iç içe girdiği bir İngilizcesi vardı Tony'nin. Basit fakat vurucu sözcükler seçiyordu. Yaklaşımları dolambaçsız ve inanılmaz ölçüde bilgeceydi. Kullandığı imgeler zengin ve güçlüydü. Çok az insanda bulunan doğal bir şiirselliğe, yaratıcılığa sahipti. Mistik bir doğa adamı ve sokak şairi olduğu kadar gettoda büyümüş bir serseriydi de. Gerçek bir korsan ruhu taşıyordu. Aramızdaki konuşmalar ne kadar kısa ve basit olursa olsun asla sıradan değildi ve açıklanamaz bir biçimde doyurucuydu. Bir çocuk konuşmayı nasıl öğrenirse ben de öyle öğreniyordum iletişimi, kendimi ifade etmeyi, sevginin büyük ve süslü sözcüklere gerek duymadığını, paslı ve küflü kavramlardan kurtuluyor, her sözün değerini, tazeliğini keşfediyordum. Yeniden akmaya başlayan bir nehir gibiydim Tony ile palmiyelerin altında oturduğumuz o akşam. Sıcak ve sevecen bir gece usulcacık yaklaşıyor, okyanus günün şiirini tamamlıyordu. ''Bana ne olduğunu bilmiyorum.'' demişti bir ara. Gözleri durgunlaşmış, iyice derinleşmişti. Rüzgarın yüzüme savurduğu saçlarımı geriye atmıştım o anda. Koyu sarı bir saç demetinin ardından ona gülümsüyordum. Güzel olduğumu hissediyordum. Aşık oluyordum. Bir sevgi dalgasına binip uzaklaşmak, gerçeklik diye bellediğim, bana acıdan başka bir şey vermemiş geçmişimden, sonsuz yalnızlığımdan. Oysa artık gece olmuştu ve birileri beni aramaya başlamadan akşam yemeğine yetişmek zorundaydım. Saat 10'da tekrar buluşmak için sözleşerek geri döndük. Ben 80 kişinin fizik tartıştığı uzun tahta masalara, o da projeye, büyük anne diye çağırdığı, himayesini almış olduğu yaşlı, felçli bir kadınla paylaştığı küçük evine. Ayrım sonu. Sayfa 62.